Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratıcı dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın hocamla birlikte iman hareketlerinden bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, nasıl başlayalım hocam?
Dün güzel videolar göstermiştik. Yine onlardan bir tanesiyle devam edebiliriz.
Evet, inşallah.
Şimdi de teknolojinin tabii ilerlemesiyle çok detaylı çekim teknolojilerine kavuştuk inşallah. Ve artık bakın mesela zıplayan bir balık. Suyun altından gözüne kestirdiği avını zıplayarak alabiliyor. Normalde suyun altında olduğu için o görüntü kırılması var. Yani aynı hizayı
Evet.
tutturması için özel bir teknolojisi olması lazım. Yani görüntünün kırıldığını anlayabileceği. Suyun altından görmek zaten bir mesele. Bir de onu farklı bir yerde görüyor normalde ama tam olduğu yere zıplıyor.
Anlık karar değil bu. Tabii
Evet.
normalde hesap yapmak gerekiyor bu iş
Evet.
hareketten önce ama anlık bakıp zıpladığını görüyoruz.
Evet. Ve şaşırmıyor gerçekten. Bakın çok da detaylı çekim teknolojileri var artık böyle. Normal zıpladığı anda etrafına yerleştirilen kameralarla bayağı detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Yine buna benzer bir canlı daha var, onu da gösterelim. Bu da suyun dışına kadar çıkma zahmetinde bulunmuyor. Su fışkırtarak avını suya düşürüyor. Bakın bu da çok enteresan. Yani bu hani diğerine göre daha da kompleks bir
Evet.
sistem. Çünkü o diğeri hani büyük bir balık. Ağzı da büyük. Hani sıçradığı zaman onu yakalama ihtimali daha yüksek ama burada ipince bir su fışkırtıyor. Ve tam üzerine fışkırtıyor.
Evet.
Bakın düşüyor ve avlıyor.
Keskin nişancı maşallah. Ve uzun atması da çok
Evet.
özellikli yani önemli. Çünkü ufak böyle bilye gibi atsa suyu düşürmez o böceği.
Evet.
Ama uzun atınca kuvvetli atmış oluyor. Böceği
Tam tutturuyor ve hiçbir şekilde bir sapma kesinlikle yok. Ve suyun altından dediğimiz gibi yani onu normalde farklı bir yerde görmesine rağmen o böceğin üzerine nişan alıyor. Yani onu normalde farklı bir yerde görüyor. İşte evrimciler bu muhteşem teknolojilerin doğada kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyorlar. Yani ne kadar saçma bir iddia olduğu çok açık. Yani bunu normalde hani insana bile verseniz çok detaylı teknololojilerle araştırarak İşte Ar-Ge çalışmaları, teknolojik çalışmalar, işte ekip oluşturuluyor mesela bu tarz en ufak bir çalışmada. Bu ekiple beraber çalışarak en sonunda böyle bir teknolojik ilerleme kaydedilebiliyor. Ama bir bakıyoruz bu canlıya zaten milyonlarca senedir suyun altında bakın çok da rahat zaten hareketler yaparak suyu fışkırtıp dışarıdaki canlıyı mesela yakalayabiliyor. Maşallah bu yine bize çok büyük bir teknolojinin olduğunu gösteriyor doğada. Teknolojinin haricinde daha değişik tabii şeyler de var. Mesela bir mürekkep balığı bakın üzerinde çok değişik renkler barındırıyor ve ışık geçişleri sağlayabiliyor. Adeta bir elektronik mühendisinin devrelerle elektronik ışıkları bir araya toplayıp yazdığı bir devre gibi üzerinde sürekli ışıklar dönüyor. Ve de çok güçlü ağzında bir yapı var. O yapıyla çok hızlı darbeler indirebiliyor. Bakın. Yengeci normalde yakalayamaz yani. Yengeç kaçar. Fakat çok hızlı hareketle.
Bugün zaten yavaşlatılmış kamera da bile çok hızlı geliyor kodu.
Yengeci yakalayabiliyor. Ve biraz daha detayına baktığımızda daha da farklı bir şeyle karşılaşıyoruz.
Evet.
Yengeci adeta hipnotize ediyor. Bakın üzerindeki o ışık geçişleriyle yengeç normalde böyle bir canlı gördü mü kaçar. Ama bu canlıyı gördü mü kaçmıyor. Bakın o ışık geçişlerine takılıyor. Ve mürekkep balığını izliyor. Yani karşısında normal bir düşmanı var. Kaçması gerekiyor ama o ışıklar yüzünden kaçamıyor bir türlü, bırakamıyor. Normal hipnotize olmuş bir vaziyette av olmayı bekliyor. Mürekkep balığı da son derece kendinden emin bir şekilde. Yengeci yakalıyor. Burada da yine bir teknolojiyi görüyoruz maşallah. Yani canlıların buradaki işte ne mürekkep balığının üzerinde öyle bir sistem olduğundan haberi var. İşte ne ağız yapısını kendisi muhteşem bir şekilde oluşturabilir. Yani o kadar hızlı hareket edebilecek şekilde ve yengeci yakalayabilecek şekilde vantuslu bir sistemi kendi DNA'sına ekleyebilir. Hepsinin yoktan Allah tarafından yaratıldığını biz görüyoruz. Yani canlılarda hangi sisteme baksak mutlaka detaylı bir teknoloji var bir kere. Yani ve o teknoloji insanın çoğu zaman şu an ulaşamadığı bir teknoloji. Ulaşsa da canlıları taklit ederek ulaştığı bir teknoloji oluyor. Mesela örümcek ağını inceliyorlar. Çok üzerinde durduğumuz örneklerden bir tanesi. Örümcek ağına bakarak Kevlar isimli bir madde üretiyorlar. Ama örümcek ağının kalitesini yakalayamıyorlar. Yani dev fabrika kuruyor mesela. Tesisler kuruyor, başında işte çalışanları oluyor. Yapabildiği işte örümcek ağına benzer ama aynı kalitede olmayan bir malzeme üretebiliyor. Örümcek ağını örnek edinerek yapıyor bunu. Akıl aldığı varlık ne? Şu kadarcık bir örümcek, tırnak kadar bir örümcekten akıl alıyor. Onun yaptığı şeyleri örnek edinerek yapmaya çalışıyor. Şimdi burada hani o örümceğin bu sistemleri kendisinin yapmadığı, ona Allah tarafından verildiği sonucunu çıkarmak zor bir çıkarım mı olur? Zorlama bir çıkarım mı olur? İlk akla gelendir normalde. Evet. Yani bir insan der ki ha bu biz insan olarak böyle bir teknolojimiz var. İşte akıl sahibi varlıklarız, düşünebiliyoruz, teknoloji geliştirebiliyoruz. Çok büyük imkanlarımız var. Bu örümceğin yaptığını yapamıyoruz. Demek ki örümcekten daha üstün bir varlık tarafından yaratılmıştır. İlk akla gelen budur. Hani kalkıp da demek ki milyonlarca sene haşa mutasyonlar birleşince bakın neler oluyormuş gibi bir sonuç çıkarmak. Çok zorlama, asıl zorlama sonuç bu olur. Allah'ın izniyle. Biz doğada nereye baksak mutlaka bir teknoloji görüyoruz. Allah'ın yaratma sanatının detaylarını görüyoruz. Bu gösterdiğimiz canlılar da yine onlardan birkaç tanesiydi.
Evet, o canlılardan devam edelim o zaman. İpek böceği de işte bu canlılardan bir tanesi. Geçen gün metamorfoz aşamasını anlatmıştık. Tırtılın kelebeğe dönüşmesindeki mucizevi sistemi anlatmıştık. Şimdi evet. İpek böceğini inceleyelim. İpek böceğinde de aynı sistemin mükemmel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. En önemlisi ne? Tekrar bunu konuşmamızın başında söyleyelim. Bu değişimin, değil mi? Tırtıl gibi mükemmel bir canlıdan uçma sistemi olan, işte pusula sistemi olan mükemmel bir böceğe dönüşmesi, kelebeğe dönüşmesi genlerinde kayıtlı. Bunu hem tırtılın genlerinde hem kelebeğin genlerinde tamamen genlerde kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ve o genlerin aktif pasif duruma geçmesiyle bu durum mükemmel bir şekilde değişiyor. Allah'ın kontrolüyle değişiyor inşallah. Şimdi onu da izleyeceğiz. Çünkü tesadüfen asla böyle bir dönüşümün gerçekleşmesi mümkün olamazdı. Burada hücrelerin kendisini intihar etmesi söz konusu, kendilerini yok etmesi, daha sonra o yeni canlının hücrelerinin tabi aynı genetik bilgiyle, genetik bilgi kaybolmuyor burada, aynı genetik bilgiyle oluşması söz konusu. Maşallah. Bu hiçbir şekilde evet. tesadüfen gerçekleşemeyecek bir olay. Olay dizisi. Ne mutasyon ne doğal seleksiyon bunlara hiçbir şekilde sebep olamaz. Şimdi incelemeye başlayalım. Bakın ipek böceği resimde gördüğümüz ipeği üreten, iplik üreten daha doğrusu maşallah çok yetenekli bir böcek aslında. Şimdi onun aşamalarını inceleyelim. Bakın ürettiği ipeği görüyoruz. Kendisine bu şekilde bir koza örüyor. Kendi ipeğiyle üretiyor. Vücudundan çıkan ipekle. Şimdi böyle bir dönüşüm söz konusu. Tırtıldan kelebeğe. Önce tabii yumurta dönemi olmuş oluyor. Yumurta dönemi. Daha sonra larva dönemini görüyoruz. İpek böceğinde. Larva döneminden sonra bir tırtıl olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra o tırtıl kendisine bir koza örüyor. Bu kozada da kozada kapalı bir şekilde kalıyor. Ve kozada, daha sonra kozadan çıktığında karşımıza tırtılla alakası olmayan bambaşka mükemmel bir canlı çıkıyor. Bu canlı en önemlisi ipek üretiyor. Şimdi o ipeğin sağlamlığından da bahsedeceğiz. Evet, hızlı bir şekilde ürüyorlar. Yalnız şuna değinelim hemen. Yumurtada kalma süresi bir yılı bulabiliyor. Yani bir yıl boyunca yumurtanın içinde kendisine hiç zarar gelmeden, daha doğrusu ölmeden, canlılığını devam ettirerek yaşayabiliyor. Böyle korunaklı, sağlam bir yer. Şimdi larvaların deri değiştirme süreçleri var. Yumurtadan çıkan larvalar, iklim ve hava şartlarına bağlı olarak süresi değişen larva döneminde 4 defa deri değiştirebiliyorlar. Bu deri değiştirme safhalarında larvaların çok iştahlı olduklarını görüyoruz. Dut yapraklarıyla besleniyorlar ve sadece dut yapraklarıyla besleniyorlar. Başka hiçbir yaprağı yemiyor, sadece dut yaprağı yiyor. Ve çok iştahlı, sürekli yemek yediğini görüyoruz burada. Çünkü çok inanılmaz bir gelişim süresinde. Besine ihtiyacı olduğu için burada hem yiyor hem de bu derilerinin, larvanın derisinin parlaklığını ve gerginliğini arttıran bir faktör. Bunu da bilim adamları keşfediyor. Deri değiştirme safhasının başlangıcında yemek yemeyi kesiyorlar larva ve durgunlaşıyor. İşte dinlenmek için yer arıyor. Bir ağaç dalını buluyor kimi zaman, bir yaprağı. Orada kendisini sabit tutarak resimde gördüğümüz gibi uzun bir dinlenme süreci geçiriyor. Bakın burada çok mucizevi olaylar gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi 20 gün içinde larvanın ağırlığı 10.000 katına çıkıyor. Yani şöyle düşünelim biz. 3 kilogram doğuyor bir bebek insan. İnsanın yavrusu. Bunu 20 gün sonra
30 ton.
30 ton olduğunu düşünelim. 30.000 kilo. Böyle bir ağırlığının artması söz konusu larvanın maşallah. Çok muazzam bir oran tabii. Yani 20 gün içinde 10.000 katına çıkıyor. Hı hı. Vücudundaki metabolizmanın hızlı işlediğinde, değil mi? Obezine olan ihtiyacını buradan anlıyoruz inşallah. Evet, gördüğümüz gibi 10.000 katına çıkıyor. Ve daha sonra bakın çok mucizevi olayların başlangıcı, ipeğiyle koza örmeye başlıyor larva. Şimdi larva bir şey örmeyi, bir inşaat yapmayı nereden bilir? Çünkü bunun içinde çok uzun zaman kalacak. Değil mi? Uzun zaman kalacağı ve doğadan onu koruyacağı, hava şartlarından onu koruyacağı bir sistem olması gerekiyor. Ve bunu örmeye başlıyor. Bakın gördüğümüz gibi önce askı gibi bir yere tutunuyor bu bir tane iplikle. Daha sonra örmeye başlıyor. Nasıl örüyor? Başını 8 çizer gibi sürekli oynatıyor. Ve bu şekilde yukarıdan aşağı ya da yer değiştirebiliyor. Örmeye devam ediyor. Bakın 3-4 gün içerisinde bu başıyla 8 hareketi çiziyor dedik. Bunu 130.000 kez tekrarlıyor. Bakın 3 ile 4 gün içinde 130.000 kez tekrarlıyor. Toplam ördüğü kozanın iplik bu uzunluğu 900 ile 1500 metre arası. Bakın şurada küçücük görüyoruz ya yumak, ipek yumağı. Burada aslında 900 ile 1500 metre iplik var.
1,5 kilometre.
1,5 kilometre iplik var. İnanılmaz bir mesafe maşallah. Evet. Ve o kadar sık örüyor bunda. Yani ustası gibi adeta ama ilk kez yapıyor. Bunu karşılaştığımızda ilk kez yapıyor. Şimdi bakın diğer fotoğrafları inceleyelim detaylı. Burada da nasıl mükemmel bir örme işlemi gerçekleştiğini görüyoruz. Maşallah. İşte bunun içinde öncelikle şunu belirtelim. Ağırlığından çok fazla kaybediyor. Biraz önce gördük aslında şurada. Yani ördüğü şey tam vücuduna göre örmüştü. İçinde ne kadar küçük kalıyor. Çok küçülüyor yani burada. Bir başkalaşıma uğruyor. Ama ölmek yerine krizalit denen bir maddeye dönüşüyor. Krizalite dönüşüyor. Daha sonra krizalitten kelebeğe dönüşüm gerçekleşiyor. Bakın 8-14 gün süren krizalit devresinde metamorfoza uğrayarak kelebeğe dönüşüyor. Aslında süre çok kısa. Bu sürede inanılmaz başka bir canlıya dönüşüyor. Yani 8-14 gün gibi bir kısa bir sürede tırtıldan kelebeğe dönüşmüş oluyor. Tırtılla biz kelebeği yan yana koyup incelediğimizde bambaşka bir sistem görüyoruz. Kelebek değil mi? Uçan, çok kompleks uçma sistemi olan, kanatlarında simetri olan, kanatları uçmaya göre bir kere yaratılmış bir canlı. Aerodinamik yapısı var. Öyle biz bugün biliyoruz ki herhangi hani iki tane dışarıya doğru bir çıkıntı uçma sistemini gerçekleştirecek yeteneğe sahip olmuyor. Bunun özel aerodinamik yapısı olması gerekiyor. Nitekim biz İpek böceğinin kanatlarına baktığımızda o inceliği, şekli olsun uçmaya tam elverişli bir kanat sistemi görüyoruz. Bu nerede oluyor? O kanatların açılamayacağı kadar bir yerde oluyor. Bakın kanatların o kozanın içinde bu ipek böceği açamaz bile. Öyle dar bir alan. Aşağı doğru duruyor zaten kanatları dik bir şekilde. Çıktığında değil mi? O kanatlarını yukarı doğru kaldırıyor. Açıyor kanatlarını. İlk defa açıyor. O açmadan önce o ipek böceği ya da kelebek onun ne şeklini biliyor, ne rengini biliyor, ne üstündeki deseni biliyor. Bunları görme ihtimali bile yok. Nitekim hücrelerle onu kontrol etme ihtimali zaten yok. Biz larvadan çıkmış bir tırtıldan bahsediyoruz. Larva sürecinde olan bir tırtıldan. Dünyaya zaten yeni gelmiş. Ne matematik bilgisi var, ne fizik bilgisi var. Bunları öğrenip, konuşup öğrenebileceği hiçbir kimse yok yanında. Sıfırdan bu olayları gerçekleştiğini görüyoruz. Tabi tırtıl da ipek böceği de bu olayların içinde yaratılıyor. Bu olayları kontrol eden Allah inşallah. Üstün bir akıl tarafından kontrol edildiğini anlıyoruz. Peki ipek nasıl üretiliyor? İpeğin üretilmesi bambaşka bir mucize maşallah. İpek, şimdi ipek proteinleri var ipek böceğinin vücudunda. İplik proteinleri. Bunun suda olan çözünürlüğünü ayarlamakta geçiyor aslında. İşin püf noktası bu. Bu proteinlerin suda olan çözünürlüğünü ayarlayabilmek. Bunların miktarını, sıvı miktarını burada değiştirerek sağlam bir ipek üretmiş oluyor iplik böceği. Ne kadar sağlam? Bilinen en sağlam doğal iplik. Bilim adamları bugün bu iplikten daha sağlam bir iplik üretemediler. Ve şu an ipek böceğinin ipliğine bağ kopmalarında ve çeşitli kemik hastalıklarında doku yerine iplikten üretilmiş sistemler, protezler kullanarak bu hasarı önlemeye çalışıyorlar. Çünkü en sağlam doğal iplik olduğunu görüyoruz maşallah. Şimdi bu iplik üretiminde ipek böceğinin peki ne kadar bunda kontrol sahibi diye bakacak olursak hemen kendimizden bir örnek verelim. Daha önce defalarca söyledik. Vücudumuzdaki hiçbir sistemi kendimiz kontrol edemiyoruz. İpek böceğinin de bu ipliği değil mi? Bilinçli olarak, şuurlu olarak kendi vücuduna müdahale ederek üretemeyeceği çok aşikar. Çok belli. Allah'ın bu sistemde olan vahiyle, bildirmesiyle, anan yaratmasıyla gerçekleştiğini de anlıyoruz. Allah şeytandan Allah'a sınırım. Allah bal arısında vahyetti olarak buyuruyor. Değil mi? Bal arısında da o kadar karmaşık sistemler var, yön tayin sistemleri var. Peteklerinde olan kusursuz sistemi daha önce anlattık. Hepsini Allah'ın vahyettiğini Allah Kur'an'da zaten bildiriyor. Tüm canlılar da böyle. Allah'ın tutup denetlemediği hiçbir canlı yoktur buyuruyor Allah başka bir ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Yani bu canlı değil mi? Bir ormanda belki bir balta girmemiş bir ormandaki bu ipek böceği Allah tarafından denetlenen bir canlı. bizim onu ilk defa görmemiz hiçbir şeyi değiştirmez değil mi? Gerçeği değiştirmez inşallah.
Evet.
Allah tarafından sürekli denetleniyor. Sürekli Allah'ın vahyetmesiyle canlı hatasız olarak hareket ediyor. Bakın bir can, bir türe ait milyonlarca canlı görüyoruz biz. Binlerce canlı görüyoruz. Hepsi olması gerektiği gibi hareket ediyor. Ama hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Belki çok farklı kıtadalar. İki ayrı kıtada yaşayan canlı türü de var. Birbirlerinden haberleri yok. Ama aynı hareketleri yaptıklarını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Tek bir yer tarafından, tek bir merkez tarafından, Allah tarafından vahiy ile hareket ettiklerini anlıyoruz biz inşallah.
İnşallah.
Evrimciler ne iddia ediyor? Bu canlı diyor, işte milyon yıl içinde kör tesadüfler sonucu, değil mi? Tesadüfen zaten, rastgele olaylar sonucunda oluştu diyor doğada. Çamurlu suda oluştu diyor. İlk canlı hücresi öyle başladı diyor. Zaten onu da açıklamıyorlar da onu hızlıca geçiştiriyorlar. Biz detaylı olarak vakit bulup da sorduğumuzda hayat nasıl başladı bunun cevabını veremiyorlar. Çünkü evet. Hücrenin biz içindeki kompleksle baktığımızda hücre hiç de öyle çamurlu bir suda, işte bu bardağın içinde oluşabilecek bir yapı değil. Bırakın çamurlu suyu, hiçbir suyun içinde oluşabilecek bir sistem değil. Daha önceki ilkel bilim düzeyinden dolayı bilim adamları, o zamanın bilim adamları daha doğrusu, böyle oluşabilecek bir yapı olduğunu zannediyorlardı. Halbuki bakın şimdi fotoğraflarını gösterelim. İşte böyle cihazlarda inceliyorlardı hücreyi. 19. yüzyıldaki ilkel cihazlar bakın, mikroskoplar. Nasıl görüyordu burada bakan bilim adamı? Böyle görüyordu. Bakın içi su dolu bir baloncuk diyordu hücreye. Halbuki hücre, şimdi birazdan fotoğraflarını göstereceğiz. Elektron mikroskobuyla incelendiğinde New York'tan, İstanbul'dan, işte Londra'dan, Paris'ten çok daha kompleks yolları olan, elektrik santralleri olan, fabrikaları olan, 400 bin adet farklı malzeme üretebilen fabrikaları olan bir sistem. Zaten o dönemki bilim düzeyi çok vahimdi. Bu yemek artıklarından işte mikropların, farelerin, sineklerin, yani ne canlı görse bu yemek artığından olduğunu zannediyordu. Paçavradan farelerin olduğunu zannediyorlardı. Çok vahim bir bilim düzeyi vardı. Lamarck'ın iddia ettikleri çok daha vahimdi. İşte ceylanların uzun ağaç yapraklarına uzanmak için çabalarken zürafa olduğunu iddia ediyordu.
Evet, şimdi bu bilimle hala iddia edenler de var ama.
Evet, o çok bir, daha vahim. Görmezden gelelim artık. İnşallah. Şimdi bu iddianın geçersizliğini tabii Mendel kalıtım yasalarıyla birebir kanıtlamış oldu. Bakın Mendel neyi buldu? Hemen gösterelim. Kalıtım kanunlarını buldu. Genetik bilimini kurdu. Yalnızca genlerin sonraki nesillere aktarıldığını ispatladı. Bu çok önemli. Yani bir ceylan diyelim, bir ceylan uzun ağaçlarına uzanmaya çalışıyor. Bu oyunu biraz uzadı hadi. O oğluna asla geçmiyor. O torununa asla geçmiyor. Çünkü o kazanılmış bir özellik. Yani kendi hayatı boyunca bir özellik kazanmışsa bile o canlı, genlerini onu aktaramıyor. Çünkü genler öyle bir gen ki, bakın kaç milyar harften oluşuyor. O gen üstünde bırakın tesadüflerin, o canlının bile yaptığı bir müdahale zaten yapamaz da canlı. O evet. Hayvanın bile yapacağı bir müdahale çok vahim sonuçlara yol açar. Evet. Değil mi? O parmak kesik insanları gördük. Bir tane bile harfin değişimiyle 3.2 milyar harf arasından bir harfin mutasyon sonucu rastgele değiştiğine ne oluyor sonunda? Parmakları yarım olan insanlar oluyor ve bu onların çocuklarında, torunlarında da bütün aile o şekilde meydana geliyor.
Evet. Bakın, DNA'da olması gerekiyor. Erdem Hocam dediğin gibi kısa bir şeyde örnek de verelim. Hani mutasyonun sonradan kazanılmış özelliklerin DNA'yı değiştirmesi zaten mümkün değil. Bu şuna benziyor. Mesela bir proje var. Bir de ev var. Siz evi yıktığınız zaman projede bir değişiklik olur mu? Proje aynen durur. Yani siz mesela birinin kolunu kesseniz bütün vücudunun herhangi bir hücresindeki DNA'sında kol bilgisi zaten duruyor.
Evet.
Yani şu mesela saç telinden alsanız, işte burnundaki bir hücreden alsanız, göz hücresinden alsanız, işte sırtından alsanız, kolundan, bacağından alsanız, nereden bir hücre alsanız o kolu kesip kesmememiz önemli değil. O DNA'da zaten o bilgi var, kol bilgisi var. Dolayısıyla yavru canlıya bu aktarılıyor. Tabii ilkel bilim nedeniyle böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Ama bilimin ilerlemesiyle, DNA'nın keşfiyle böyle bir şey olamayacağını biz gördük ama mesela Celal Şengör olsun veyahut da buna benzer bazı kişiler olsun halen daha DNA'nın keşfedilmediği dönemdeki ilkel bilim düzeyini savunup bir de bilim insanı olarak ortaya çıkmaya devam edebiliyor. Bu da vahim bir durum.
Evet, çünkü bir tek o dönemki bilim düzeyiyle anlatabiliyor kafasındakileri, hayalindekileri. Evet. Yani bugünkü bilimle anlatmaya çalışsa anlatamaz. İşte izliyoruz skolastik yoğunlu biten sonları. Değil evet. mi? Böyle kelimelerle izah etmeye çalışıyor. Yani şu anki bilim düzeyiyle anlatamayacağı bir durumda.
Evet.
Canlının kompleksliği. O zamanki bilim düzeyine sığınıyorlar, savunuyorlar. Çünkü bir tek o zamanki bilim düzeyiyle evrimi onlar kendi akıllarınca anlatabiliyorlar.
Bilgisizlikten dolayı.
Bilgisizlikten. Ne diyor? İçi boş bir baloncuk. İçi su dolu bir baloncuk diyor. Hücreye. Bu çamurda oluşur diyor. Bu da gelişir diyor. O zamanki bilim düzeyiyle anlatabiliyor bir tek.
Evet.
Ama Mendel, bakın Mendel'in buldukları çok önemli ve darmadağın eden, onların ilk iddialarını darmadağın eden bir buldukları genetik materyal. Bakın Darwin'in teorisini dayandırdığı kazanılmış özelliklerin aktarılması yanılgısı tarihe gömüldü. Bu çok önemli. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi kazanılan özelliğin genlere asla aktarılamadığını ispatladı Mendel. Evet. Bakın arada şöyle bir fark var. Biraz önce o ilkel mikroskopları da gördük. Değil mi? Baloncuğu incelemek için bu kadar gayret eden insanlar görüyoruz ama sağ tarafta da bu şehir gibi kompleks gördükleri hücreyi inceleyen bilim adamlarını görüyoruz. Bakın evet. cihazların zaten kompleksliklerini herhalde vurgulamama tekrar gerek yok. Resimde evet. net bir şekilde gözüküyor. İşte ne çıktı peki elektron mikroskoplarıyla? Bu hücrenin hiç de öyle bardağın içinde ya da çamurda oluşamayacak kadar kompleks bir sistem olduğu. Bakın pnömosit hücre ve beta hücresi ekranda gördüğümüz hücreler içinde yollardan tutun. Zaten en önemlisi DNA gibi kompleks bir genetik materyal var. Evet. Bu bulundu. Ayrıca tam bir şehir gibi. Proteinler var, fabrika var. Fabrika alıyor onu, posta merkezine bırakıyor. Posta merkezi onu gerekli yerlere gönderiyor. Yani böyle bizim 20. yüzyılda kurabildiğimiz, medeniyette insanların kurabildiği sistemler zaten hücrede milyonlarca yıldır yapılmakta olan
evet.
Olaylar. Bakın bunlardan sonra ne diyor işte Michael Denton profesör? Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanımız olsa, kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksinin içinde buluruz. İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik, bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır diyor.
Evet. Maşallah.
Maşallah. Bu kompleksi zaten detaylı olarak bakın görmüş Michael Denton ve inceliyor. Ve gözlemlerin sonucunda söylüyor. Aynı bir şehire benzetiyoruz biz. Şans kavramını bakın tamamen ortadan kaldırıyor diyor.
Evet.
Tesadüfen oluştu. Şans eseri oluştu. Evrimcinin iddiaları bunlar. Bu iddiaları tamamen ortadan kaldırıyor.
Evet inşallah. Ben de şimdi biraz önceki o söylediğimiz konuyla ilgili bir video göstereyim. Celal Şengör o Lamarck'ın iddiasının bir farklısını insan ve maymun arasındaki ayağa kalkma konusuyla ilgili anlatıyor. Bakalım.
Fakat ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet...
Şimdi bunlar dediği maymunlar. Yani ağaçlar ortadan kalktığı zaman diyor, maymunlar hapı yutuyor diyor.
Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişi de olur. Biyolojik.
Oradaymış gibi sanki.
Hayvanlar yaşıyor.
Bak, biyolojik hayvanlar diyor. Yalnız çok enteresan açıklamalar. Şimdi aslan değil, aslan benzeri diyor mesela. Şimdi aslan benzeri bir hayvana ait bir fosil yok. Yani öyle bir canlı yaşadığına dair hiçbir delil yok. Dolayısıyla bunu eğer söylüyorsa ispatlaması gerekiyor. Evet. Özellikle Şengör'ün. Böyle bir şey olmadığını biz zaten biliyoruz. Bir de biyolojik hayvan diye bir tabir kazandırıyor bilim dünyasına. Biyolojik hayvan diye bir şey olmaz. Zaten bütün hayvanlar biyolojiktir. Bunu ayrıyeten belirtmenin bir manası yok. Yani biyolojik bir yapıları vardır, hücreleri vardır, hücrelerden oluşur. İşte biyolojik hayvan, işte ne bileyim...
Cansız hayvan.
Cansız hayvan gibi bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla biyolojik hayvan kelimesi de insanlara hani bilimsel bir konudan bahsediyor izlenimini vermek için yapılmış artı bir kelimedir. Biyolojik hayvan diye bir tabir olmaz.
Sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aha, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalkınca fakat ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet evet. Basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da o zaman aslan benzeri. Aynı nişin oluyor. Biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Aa, bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalk.
Şimdi bunu hiçbir bilimsel değeri olmayan, yani bir kere bunun nasıl gözlemi yapılabilir? Yani çok orada kamera olması gerekiyor. Yani 150 milyon yıl önceki kamera kayıtlarını görmem. Öyle bir anlatım olması gerekiyor yani bununla ilgili. Yani otlar buraya geliyor, ağaçlar nasıl yok oluyor? O da enteresan. Ağaçlar nasıl yok olur? Düşünsene ağaç var mesela. Her taraf ağaç kaynıyor. Sonra ağaçlar yok oluyor. Ya, tamamen uydurma bir anlatım oldu belli yani. Ağaç niye durup dururken yok olsun? Otlar birden uzamaya karar veriyor. Ondan sonra maymunlar işte ayağa kalkıyor diyor mesela. Ayaklanıyor maymunlar. Peki maymun ayağa kalktığı zaman DNA'sı değişiyor mu? Biz mesela maymun gibi yürüsek, böyle eğilerek yürüsek, belli bir süreden sonra biz böyle mi olacağız? Yani bizim çocuğumuz böyle mi doğacak? DNA'mıza bir etkisi olacak mı bu? İşte bu Lamarck'ın ortaya attığı,
evet, aynı iddia.
İddianın farklı bir versiyonu. Mantık olarak tamamen aynı.
Aynı.
DNA'nın üzeri burada böyle artık çiğnenerek geçiliyor DNA'nın üzerinden bu anlatım yapılırken. Yani dolayısıyla hani bilim insanıyım diye ortaya çıkarken hani bazı bilgi ve birikimlere sahip olması gerekiyor bir insanın. Şimdi orada tabii bu programda hani oradaki kardeşlerimizden de bilgili olanlar vardır mutlaka da hani genel bu program canlı da yayınlanmadı. Yani canlı yayınlansa zaten Türkiye ayağa kalkardı o anda ilk başta biz olmak üzere. Ve biz de davet edilmedik bu programa. Hocamızın talebelerinden herhangi bir tanesi de davet edilmedi. Yani tamamen böyle zaten ortamdaki kişiler de evrimi destekliyordu. Yani diğer oradaki evrimi karşı gibi duran kişiler de evet diyordu evrimle ilgili. Ya yani bu enteresan bir program yapıldı. Programın amacının da zaten evrimi hani kabullendirmek, hadi artık kabul edin evrimi demek olduğu, evet, da çok açık. Yani çünkü yani Celal Şengör'le evrimin ne alakası var? Yani hiç Celal Şengör sadece işte dergi kenarlarından işte bu evrimcilerin özel maaş alarak zorla yazdıkları işte makaleler var. Baştan sona yani %95'i, %99'u hatta uydurma açıklamalardan oluşan. İşte mesela onlara ara sıra yer veriyoruz. Radikal'de çıktı mesela. İşte evrimi hızlandıran şey neydi? İşte yabancı gelinin göç isteğiydi diyor mesela. İşte bir yerlerde yeterince erkek olmadığı için kadınlar evlenmek için erkeklerin olduğu yere göç ettiler. Böylelikle evrimi hızlandırdı. Bunun gibi abuk subuk açıklamalar vardır mesela. Bu evrimcilerin sürekli makale gösteriyorlar ya. Mesela Habertürk'te çıkıyor. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz diyor mesela. Hemen oradan bakıyor. İşte diyor bu konuyla ilgili şu makaleyi okuyabilirsiniz diyor. Ya biz makaleyi sormuyoruz ki, cevabını soruyoruz. Ya biz öyle makale okumaya kalkarsak zaten biz o makalelerin zaten hepsini biliyoruz. Adam Diyor ki piknik yaparak diyor evrimi hızlandırdılar diyor. İşte mangal yaptılar diyor. Eti pişirmeye başlayınca tabii aynı ortamda olunca ne oldu? Sohbeti açtı. Ne yapalım biz böyle sessiz olmuyor. Bari konuşmaya başlayalım dediler. İnsan böyle konuşmaya başladı diyor. İşte o gösterdikleri makalelerde bunlar yazıyor. Yani bize kalkıp da işte o konuda ne diyorsunuz diyoruz mesela. Delil istiyoruz. Bize açık, somut. İşte protein şöyle tesadüfen oluşabilir, şöyle kendinden oluşabilir diye delil istiyoruz. Diyor ki bu ispatlanmıştır diyor. Alın size makale diyor. Ya biz makale sormuyoruz. Bize net bir şekilde diyeceksin ki şu şöyle olmuştur, şöyle faydalı mutasyon gözlemlenmiştir. Ama bu faydalı mutasyon dediğimiz şey DNA'ya ek bir iyi getirmesi gerekiyor. Böyle getirmiştir diye delil sunmanız gerekiyor. Şöyle ara geçiş formu vardır diye delil sunmanız gerekiyor. Var mı böyle bir şey? Yok. Sadece ya makale var diyorsunuz ya işte ya işte diyor mesela Yiğit Bulut Ender Elbacıoğlu'na diyor yani bize net bir delil söyleyebilir misiniz diyor hayatın başlangıcı ile ilgili. Yani şu anda ne bilim bunu net bir şekilde bilmiyor diyor. Peki bilmediğin şeye nasıl inanıyorsunuz diyor. Ama bir evrim bir olgu şu an genel kabul görüyor diyor evrim. Böyle bilimsel delil mi olur? Yani zamanında dünyanın düz olduğu genel kabul görüyordu. Ki evrim genel kabul de görmüyor da. Hani gördüğünü evet. Farz edelim. Şu anda bilim adam genel kabul görüyor dedikleri de şu. Zaten üniversitelere yaratılışı savunan birisini almıyorlar. Sonra da diyorlar ki bakın üniversitelerdeki bütün hocalar evrimi savunuyor diyorlar. Almazsan tabii öyle olur.
Savunan olursa atıyorlar.
Savunan olunca direkt atıyorlar zaten üniversiteden.
Yükseltmiyorlar.
Mesela üniversitelerde 1000 kişilik yer var farz edelim. Yani çok daha fazla da hani örnek olarak söylüyorum. Tüm dünya üniversitelerinde 1000 tane profesör alınacak. Adam diyor ki evrimci olmayan giremez diyor. Adam yani girecek kişiler de zaten inanmadığı halde ne yapalım diyor. Ben o kadar okul okudum işte doktora yaptım bilmem ne yaptım. Yani üniversiteye gireceğim başka ben elimden meslek gelmez diyor. Bari kabul edelim diyor yani sağlam bir Allah korkusu da yoksa. Tamam diyor kabul ediyorum evrimi diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. Bunları anlatacaksın diyor. Tamam anlatırım diyor. Makalede yazarsan daha da güzel diyor yani seni daha da biz destekleriz diyor. Tamam diyor yani madem böyle sistem yazayım diyor makale ne yazmam gerekiyor diyor. İşte şu konularda diyor nasıl evrimin olduğuna dair kendi hayal gücünle bir şeyler geliştir diyor. Tamam diyor bu iş güzelmiş diyor zevkliymiş diyor. Yazıyor makalesini bakın diyor böyle bir şey yazdım olur mu diyor. Olur diyor hemen yayınlayalım onu diyor. Bizim zaten dünya çapında dergilerimiz var diyor. Onlarda bir tanesini de çıkartalım diyor. Ondan sonra işte bütün herkesi evrimcilerden seçiyorlar. Aralarından bir tanesi kalkıp da ya bu evrimde hani anlatıyoruz da yani zırvayı anlattırıyorsunuz bize dediği zaman da sen nereden çıktın diyorlar. Hadi seni hemen dışarı kovuyoruz diyorlar. Sonra sorduğumuzda da ya bu evrim genel kabul görüyor. Biz bir bakıyoruz üniversitelerde herkes evrimci diyor. Yani sen böyle bir sistem kurarsan zaten herkes evrimci olur. Diyor biz bilimsel işte dergilerde çıkmış makalelere göre hareket ederiz. Sen kendi sistemini kurmuşsun zaten. Bilimsel dergi diye kendi dergilerini ilan ettirmişsin.
Evet.
O dergilere kendi adamlarını alıyorsun ve ne yazacağını da tarif ediyorsun. Sonra da diyorsun ki ya işte dünya çapında bilimsel dergilerde çıkan makalelere göre evrim var diyorsun. Yani bu anlaşılmayacak bir şey mi? Son derece net bir konu. Ya bir sistem kurmuşlar ve aynen Firavun ve yanındaki onun ekibi gibi, büyücüler gibi halkı etkilemeye yönelik bir sistem kurmuşlar. Ne zamana kadar bu sistem işledi? 1979 yılına kadar bu sistem geldi. Güzel, başarılı oldular. 1979 yılında hocamızın faaliyetlerine başlamasıyla ve Allah'ın izniyle bu sistem böyle adeta deprem gibi sallanıp böyle yavaş yavaş çökmeye başladı. Ve dümdüz olmuş durumda şu anda. Tamamen bir zırva anlattıkları, zaten peygamberimizin de bildirdiği bir şey bu olacak olay, ortaya çıktı ve şu anda biz de o kalıntıları temizliyoruz Allah'ın izniyle. Allah inancı, net Allah inancı da şu anda tüm dünyada yayılıyor.
Evet.
Her geçen gün.
Şimdi bir kişi düşünelim. Bu yayınları da izliyor olsun, değil mi? Biraz önce göstermiş videoları da izliyor olsun, o yayınları da izliyor olsun. Hiç bir bilgi sahibi olmasın canlılık hakkında, yapısı hakkında. Net evet. Bir şekilde yaratılışın olduğunu değil mi?
Evet.
Hakkı hemen tanıyıp bilir inşallah. Bakın biz burada DNA'dan bahsediyoruz, proteinden bahsediyoruz, fosillerden bahsediyoruz. Videoda ne yapıyor? Bir anlatım yapıyor bir kere hayalinden. Yani 150 evet. milyon yıl önceyi anlatıyor. Görmüş gibi. Ot kısa da değil yani. Ot burada ot diyor. Değil mi? Ne yaptılar diyor. Yaptıkları hareketleri de artık biraz da utanç verici hareketler. Bunları anlatıyor. Gerçekleştiriyor. Bilimsel bir tane bile olaydan gerçekten bahsetmiyor. Mesela proteinden bahsetmiyor. Amino asitten bahsedemiyor. Mitokondriden bahsedemiyor. DNA'dan bahsedemiyor. Tam söylediğin gibi bakın hocam. Bunları tamamen görmezden gelip çünkü oradan çıkamayacak yani onu bahsetmeye çalışsa anlatamayacak hiçbir şekilde. O yüzden bu tarz ortamı görmüş gibi bir anlatım yapıyor. Tamamen evet. hayalinden.
İşte makale dediklerinde bunlar yazıyor.
Evet.
Hani o evrimciler Ergi Deniz Özsoy bütün program boyu ben saydım 9 kere soruya cevap olarak bakın bunu bu makalede yazabilirsiniz deyip buraya koyuyor. 9 kere. Ya biz makalelerle bizim kaybedecek vaktimiz yok. O makalelerde böyle zırva zırva anlatımlar var. Yani adamların ne dedikleri belli değil. Kendi aralarında da defalarca çelişiyorlar zaten. Biri ayrı söylüyor, biri ayrı söylüyor. Ötekiyle çelişince niye öyle dedin diyor. Mesela ara geçiş formu olmadığını anlıyor bir tanesi evrimci. İlle evrimi halen daha ispat etmek için diyor ki tarihteki ilk kuş sürüngen yumurtasından çıkmıştır diyor. Diğerleri de diyor ki öyle deme ara geçiş formu olmadığı anlaşılıyor diyor senin yüzünden. O şeyini değiştir diyor. O da diyor ha pardon yanlış anlaşılmış şey yapmışım diyor. Düzeltiyor kendini. Yani böyle felaket bir sistem şey yapmışlar ama bitti evet. Allah'ın izniyle. Öyle bir sistem kalmadı şu an.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam sonra devam edelim.
İnşallah.
Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akın hocamla beraber. Evrimcilerin bir bilimsel dili yani bilimsel bir aslında dili hiç ortaya koyamadıklarından bahsettik. Çünkü delilleri yok. O yüzden hep böyle hayali hiç görmedikleri, bilgi sahibi olmadıkları bir ortam hakkında net görmüş gibi yorumlarda bulunuyorlar. Ve ne DNA'dan, ne hücreden, ne amino asitlerin 3 boyutlu dizilişlerinden, proteinlerin üretilmesinden, hücrelerin 400 binden fazla malzeme çeşit, 400 bin çeşit malzeme yaptıklarından bunların hiçbirini evrimcilerden duyamıyoruz. Çünkü her biri evrim teorisi için darmadağın eden evrim teorisi bir nokta oluşturmuş oluyor. Tesadüfen oluşamayacak yapılar görüyoruz burada. Dolayısıyla bunlardan bahsetmeyip hep çizime dayalı işte hep gösterdik timsah kafatası bulup sonunu hamurla işte böyle balık gibi yapmaları vesaire hep rekonstrüksiyon yöntemiyle saptırma, aldatma üzerine kurulu bir anlatım tarzları var. Zaten bunu iki tarafı da izleyen bir kişi samimi olarak bakan, objektif bakan bir kişi net hangisinin hak olduğunu, hangisinin gerçek olduğunu anlar. Hemen anlar inşallah. Evet. Biz mesela hiç böyle bir anlatım yapmıyoruz. Hani işte şu canlı şöyle yapmıştı, bu canlı böyle yapmıştı. Hani 200 milyon yıl önceye ait, milyonlarca yıl evveline ait böyle bir açıklama hiç yapmıyoruz.
Hayali senaryolar.
Hayali senaryolar yapmıyoruz. Hep bilimsel olarak gördüğümüz delilleri anlatıyoruz burada. Ya bilimsel olarak görmediğimiz bir şeyi anlatmıyoruz en önemlisi. Mesela 200 milyon önce yaşayan bir canlı türünden bahsediyorsak eğer bunun fosil kaydını görmüşüzdür. O yüzden bundan bahsediyoruz. Nitekim bu kayıtları da gösteriyoruz. Nitekim hocamızın Yaratılış Atlası eserinde değil mi? Bunlardan binlercesinin fotoğrafı var. Günümüzde yaşıyorsa hala eğer o canlı günümüzde yaşayanların fotoğrafı var. Ve herkes bu canlıların birebir değişmeden günümüze kadar geldiğini, bir değişim olmadığını canlılarda görür, anlar inşallah.
İnşallah.
Bu fosillerden örnekler verelim o zaman. Bakın 54 milyon yıllık yaban arısı fosili. Günümüzdeki yaban arısıyla birebir aynı olduğunu görüyoruz. Bir amberin içinde, bir reçinenin içinde kalmış bu canlı ve 54 milyon yıl boyunca günümüze kadar gelmiş. İşçi karınca fosili yine 40 milyon yıllık. Bakın 40 milyon yıl. Biz bu zaman yani 40 milyon yıl öncesini biz bir tek bu canlıların fosillerini görerek görebiliriz aslında o yılları. Başka türlü hayalimizden bir şeyler söyleyerek o yılları evet. tahmin etmek mümkün değil, anlamak mümkün değil. Bakın 20 milyon yıllık kanatlı termit fosili birebir olarak aynı. Bütün vücut yapısı, anteni, ayağı, kanadı, arka uzu her şeyi aynı. 40 milyon yıllık çekirge fosili yine bakın o zıpladığı kuvvetli kasların bulunduğu uzun ayakları, arka ayakları olsun, anteni olsun, bütün vücut yapısı 40 milyon yıldır değişmemiş.
Bir de amber içinde değil mi? O 3 boyut
amber yapısı. İçinde maşallah, yani canlı direkt kalmış orada. İzi de değil o. Direkt canlının kendisi. Şimdi işte evrimcilerin iddia ettiği süreçler eğer oluşmuş olsaydı, biz şu iki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda hadi ya derdik, bu çekirge mi derdik? Hiç çekirgeye benzemiyor dememiz lazımdı.
Halbuki öyle değil. Anteni eksik olurdu değil mi? Bacağı eksik olurdu.
Tabii. Halbuki biz iki resmi yan yana gördüğümüzde, yani oradan biz bakın şu gibi yazıları bile çıkarsak, altındaki üstündeki yazıları çıkarsak, evet deriz ya, bu çekirge deriz. Hemen anlaşılacak evet. Tarzı, çünkü hiç değişmemiş.
Maşallah.
Maşallah. Bakın güve fosili. 54 milyon yıllık güve fosili. Günümüzde yaşayan güve ile kanat yapısı, ayak yapısı birebir aynı. Madem, değil mi, Celal Şengör görmüş gibi anlatıyor. Aslan benzeri hayvanlar vardı diyor. İşte ayağa kalktım hayvan diyor. Ya şimdi bilime de çok bu aslında küçük görme. Değil mi? Yani ayağa kalktı diyor. Mesela buna hiçbir bilimsel açıklama getiremiyor. Ayağa kalktı. Ayağa, her canlı isterse ayağa kalkar gibi bir açıklama bu.
Evet.
Değil mi? Halbuki ayağa kalkma iskelet yapısı olsun, genleri olsun, onu kontrol eden sistemler başlı başına iki ayrı sistem. Ayakta dik durmayla eğik vaziyette dört ayağı üstünde durmak ayrı bir sistem.
Tamamen değişmesi gerekiyor. Bir
hiçbir bir canlı isterse ayağa kalkamaz. Ya da isterse biraz önce verdiğin örnek gibi dört ayak olamaz.
Evet.
Genlerinde o değişikliğin yapılmış olması gerekiyor. Bütün iskelet sisteminin ona özel olması gerekiyor. Kulaktaki denge sisteminin bile ona özel olması gerekiyor.
Evet.
Bizim kafamız böyle duruyor, dik duruyor. O canlıların kafası yatay duruyor değil mi? Daha aşağı eğimli duruyor. Çok farklı.
Bel yapısı.
Yarım daire kanalları olsun, denge sistemi olsun o kulaktaki, her şey başlı başına farklı.
Evet.
Ya burada bilmeyen insanları tamamen, bakın anlatımdan onu görüyoruz. Bilmeyen insanları kandırmaya yönelik bir anlatım.
Evet.
Bilen insanlar gerçekten gülerler o anlatımları, ifadeleri.
Köpekler de ayağa kalkıyor mesela şimdi. Böyle yürütüyorlar köpekleri. Hiç yavrusu ayakta doğan bir köpek gördük mü şu ana kadar?
Ayıyı da yürütüyorlar.
Diyorlar ki milyonlarca sene diyorlar. Yok öyle bir şey milyonlarca sene. Milyonlarca sene köpeği ayakta tutsan bütün nesilden nesile yavrusu doğduğu zaman bırak yine dört ayağına devam eder. DNA'sında çünkü bir değişiklik olmuyor kesinlikle.
Bakın fosil kayıtlarını inceledik. Charles Darwin ne diyor? Türlerin Kökeni isimli kitabında 179. sayfada. Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara geçiş türleri mutlaka yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kanıtları arasında bulunabilir. Bakın bunların yaşamış oldukları kanıtlar da fosil kalıntılarında da görülebilir demiyor. Sadece fosil kalıntıları arasında görülebilir diyor.
Evet.
Biz çünkü uydurarak, tahmin ederek önceki yılları bilemeyiz. Değil mi? Otların mesafesini söyleyerek, işte canlıların ne yaptıklarını anlatarak o yılları asla, bu gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Charles Darwin de dolayısıyla canlıların tarihine bakarsak, canlıların tarihine fosil kayıtları. Onlara baktığımızda ara geçiş türlerini görmeliyiz diyor. Görüyor muyuz? Göremiyoruz.
Göremiyoruz.
Bakın hocamızın da söylediği bir şey var. Onu tekrar hatırlatalım. Fosil, ya ara geçiş formu getirene ödül verecek hocamız. Yaklaşık 3 yıl önce söyledi. 3 yıl oldu. Hala hiç kimse ara geçiş şeyi getiremedi fosile.
Ve tüm dünyaya da tanıtacağını söyledi hocamız.
Evet.
Yani Taksim Meydanı'nda
sergileyeceğim. Yabancı dergilerde de evet. Bu açıklandı.
Ne her şekilde tanıtımını da, yani bu 10 trilyondan da daha maliyetli bir şeydir. Yani 10 trilyon bir fosilin dünyaya tanıtımı yapılması, evet. Taksim Meydanı'nda sergilenecek dedi mesela hocamız. Getirsinler, ben her türlü üstleneceğim dedi. 10 trilyon da nakit olarak vereceğim dedi. 3 senedir kimse kalkıp da bende ara geçiş formu var, işte ben getiriyorum, İşte parayı hazırlayın diye arayan veyahut da mail atan birisine rastlamadık. Hiç böyle bir şey olmadı.
Dünya üstünde böyle bir şey görmüyoruz zaten. Eğer böyle evet. Bir şey olsaydı değil mi? Celal Çengör o yayına mesela stüdyoya onu getirirdi fosili. Gösterirdi. Gerçek bir bilimsel delil olmuş olurdu.
Evet.
Yok, gösteremiyor. Hani stüdyoya getiremiyorsa fotoğrafını gösterirdi, gösteremiyor. Fotoğraf olarak gösterdikleri tek şey bize çizim.
Evet.
Evrimcilerin gösterdikleri. Ya da işte bir fosil bulmuş mesela, kafa bulmuş. Tam canlıya ait bir kafa o. Arkasını hayaline göre tamamlıyor. Değil mi? Hep böyle sahtekarlıklar var. Zaten delilleri olmadığı için bu yöntemlere başvuruyorlar. Delili olmadığı için insan kafatasıyla orangutan çenesini birleştiriyor. Değil mi? Nebraska adamı delilleri olmadığı için domuz dişini buluyor. Nebraska adamı iddiasıyla ortaya çıkıyor. O dişe dayanarak bir aile fotoğrafı çiziyor. Delili olmadığı için Otobenga isimli bir Afrikalı yerliyi alıp New York'ta Bronx Hayvanat Bahçesi'ne kapıyor. Kucağına maymun veriyor, fotoğraflarını çekiyor. Aylar sonra o kişi intihar ediyor hayvanat bahçesinde.
Evet.
Zaten delilleri olmadığı için bu tarz girişimlerde olduklarını görüyoruz.
Evet.
Ve o yaptıkları çizimlerde de zaten mesela rekonstrüksiyon çalışmaları oluyor. İşte bu çalışmalarda ne yapıyorlar? İşte bir canlının iskeletinden kalkıp üzerine istediği gibi hamuru koyuyor ilk başta. O iskelet onun için hiç önemli değil zaten. Yani onun kemik yapısı falan hiç önemli olmuyor. Kendi kafasında oluşturduğu şeyi yapıyor. Yani bakın fotoğrafını gösterelim mesela şimdi. Hamuru koyduğu zaman hani o kemik varmış yokmuş onun için hiç önemli değil. O yine kafasında nasıl bir çizim varsa bakın burada görüldüğü gibi. Yani böyle işte biz bu kemikten yola çıkarak böyle bir çizim yaptık falan öyle bir olay yok. Kemiği alıyor istediği gibi. Mesela burunun burasında kemik yok mesela. Bakın burun şu şekilde fosil kayıtlarında. Fosil kayıtlarında böyle bir burun bulamazsınız. Ama ne yapıyor? Maymuna benzesin diye birazcık daha burasını dolduruyor hamurla. Herhangi bir delili var mı fosil kayıtlarında? Yok. Öyle et kalıntı bırakır mı? Fosil kayıtlarında sadece şunu bulursunuz. Ve siz bu buruna isterseniz 3 metrede yapabilirsiniz. 5 metrede burun yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani çıkıntı evet. Bu. Bu kadar. Bunu mesela kenara şuraya kadar da çekebilirsin. Etin kalıntısı kalmadığı için istediği gibi yaparsın. Mesela kafası bu kadar diyor ya. Sen bu kafasını alıp biraz daha etli bir yapı da yapabilirsin. Göz çıkıntısı mesela daha farklı da yapabilirsin. Mesela şurada bir kemik çıkıntısı olsa da olmasa da şurayı hafif kabarttın mı zaten maymuna benziyor. Gözün içerisindeki o beyaz kısmı da beyaz yaptın mı? Maymunlarda böyle değildir. Tamam insan bakışı da eklenmiş oluyor. Kaş da koyuyorsun. Sakallı boyayı da yapıyorsun. Mesela burunla şey arasını da geniş yapıyorsun. Ve bakıyorsun işte maymun benzeri bir canlı üretmişsin. Yani dolayısıyla bunların hiçbirisi kesinlikle gerçekçi çizimler değil. Tamamen hayale dayalı. Ve insanları zaten yanıltmak için yapıldığını da evrimciler kabul ediyor. Biz evrimcilere deli gösteriyoruz. Bakın. Bakın bir orkide cinsi üremek için öyle muazzam bir sistemi var ki bakın küçük arı geldiği zaman bu etkili olmuyor. Fakat büyük bir eşek arısı geldiği zaman bakın ne oluyor. Üzerine polenini yapıştırıyor. Bakın. Tekrar izleyelim. Buranın içerisinde de bu arıları cezbeden bir sıvı var. Şimdi arılar aslında ona ulaşmaya çalışıyorlar. Bakın bu arı küçük olduğu için buna değmeden buraya ulaşabiliyor. Hayatında hiç arı görmemiş bir bitkinin üzerinde böyle bir tuzak mekanizması var. Bakın poleni de tam burada. Buna değer değmez muazzam bir mekanizmayla tam üzerine yapıştırıyor. Aynı arı ne yapıyor? Gidiyor başka bir orkide çiçeğine. Oradan yine sıvı almaya kalkıyor. Kalkınca bu sefer orayı döllemiş oluyor. O tohumunu yaymış oluyor.
Bu inanılmaz bir akıl istiyor bu hareket.
Evet. Bu mühendislik, makine, elektronik mühendisliği, menteşe sistemi.
Kaç parça var?
Evet.
Kokusunu üretiyor maşallah. O tetiği kuruyor bir kere. Yani oraya değdiğinde bizim mekanik sistemlerimiz böyledir.
Evet.
Değil mi? Bir yere temas olduğunda o onu hareketlendirir. Sonra gereken hareket yapılır. Burada biz bitki hücresinden bahsediyoruz. Bitki hücrelerinden yapılmış bir dokudan bahsediyoruz.
Evet.
Maşallah. Hocam konudan çok uzaklaşmadan şunu eklemek istiyorum. Biraz önce rekonstrüksiyondan bahsettik. O burnun geniş olduğunu özellikle dikkat çektin. Bakın Ernst Hutton, Harvard Üniversitesi'nde profesör, şöyle söylüyor bu konu hakkında. Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değildir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılır. Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir diyor.
Evet, bakın aynı kafatasından yola çıkılarak üç farklı çizim, kişinin yaptığı çizimler. Evet. Hiçbirisi birbirine benziyor mu?
Alakası yok birbirine.
Ya aynı kafatası. Kimisi böyle çiziyor, kimisi böyle çiziyor.
Nijantropus. Diğeri böyle çiziyor. Kafatasının ismi. Evet.
Tamamen yani o kişinin hayal gücüne göre. İsterse şuraya bir et parçası da ekleyebilir üçgen şeklinde.
Kafasının uzunlukları bile farklı resimler evet. arasındaki.
Hiç alakası yok zaten. Yani alnını mesela şöyle de yapabilir. Büyük bir yuvarlak da koyabilir. Hı-hı. Et sonuçta bu kalmayacağı için o kişi öyle istiyorsa öyle olur yani. Kulağını mesela böyle yapar. Sürüngen kulağı yapar mesela. İşte başka bir canlının köpek kulağı yapabilir mesela. Önünde bir engel yok.
Evet.
Köpek kulağı yapar der ki köpek kulağı taşıyorduk der. Çok rahat yapabilir bu. Çünkü fosil kayıtlarında yok. Dolayısıyla bilimsel olmayan, gözlemlenemeyen konularda insanları yanıltmak için yapıyorlar bunu. Biz yine onlara bir darbe daha vuralım. Bir Ivan Ekret'i daha gösterelim. Bakın bir bitkinin tohumu. Tabii çöllerde sürekli kum fırtınaları oluyor. Rüzgar çıkıyor. Bakın tam bu fırtınalarda hızla hareket etmeye yönelik bir tasarım görüyoruz evet. biz burada. Allah tasarlamadan yaratıyor ama tasarım var. Burada rüzgarda muazzam bir şekilde tüm çölü dolaşıyor neredeyse. Yani en ufak bir kum fırtınasında normalde bunu bu bitkinin tohumu herhangi bir ormanda olsa düştüğü yerde durur.
Evet.
Ama çölde bu zemin uygun işe yarıyor. Evet, zemin uygun. Rüzgar uygun. Çöldeki bitki nereden bilsin? Ben çöldeyim. Burası dümdüz arazi. Buradan işte kaptırdın mı kilometrelerce gidebilirsin falan diye böyle bir mantık kuramaz. Bakın ne yapıyor? İçindeki tohumları görüyoruz.
Maşallah.
Bu tohumları bıraka bıraka sağa sola gidiyor. Ki bu şu açıdan da çok önemli. Çöl zaten yaşamaya çok olanaklı bir yer değil. O tohumlar yüzlerce, binlerce her yere dağıtılıyor. Nerede uygunsa orada mesela tohum çıkıyor.
Maşallah.
Yani çölde hayatını devam ettirebilmesi için böyle bir tasarım lazım. Allah da o şekilde yarattı.
Çıkamasa tohum oradan, değil mi? Korunduğu yapı daha evet. sert, sağlam olsa hiçbir şekilde türü devam edemeyecek bitkinin.
Evet.
Ya da her biri mesela ilk turunda ya da bir iki dönüşten sonra hepsi dağılsaydı orada. Değil mi? Öyle görmüyoruz. Bakın ne kadar dolaştı çölleri, ne kadar tur attı uzun evet. bir alan boyunca. Daha sonra o kişi aldı eline, salladı hala dökülüyor.
Evet.
Maşallah.
Maşallah. Bunlar çok büyük mucizeler. Evrimcilerin bunları hiç açıklamıyorlar evrimciler.
Evet.
Yani açıklayamıyorlar hiçbir şekilde. Ne hücreyi açıklıyorlar, ne canlılardaki bu detaylı teknolojileri, detaylı sistemleri. Bitkiye bakıyorsun, arının sistemini biliyor, arının boyutunu biliyor, arının ona nereden yaklaşacağını biliyor ve kafasına onu yapıştırabilecek sistemi var. Ve bu hani siz bir arı gelse ona böyle dokunmanız çok zordur. O kadar hızlı bir sistem ki direkt kafasına vuruyor ve yapıştırıyor. Şimdi burada bir akıl görüyoruz. Evrimciler tutturmuşlar. Ya bu canlıların DNA'ları çok benziyor birbirine. Demek ki işte aynı atadan gelmişler. Yani en son delil olacak şey bile değil bu. Bir delil değil bu. Yani makineler var mesela. İşte her arabanın modeli oluyor değil mi? 2005 modeli oluyor. 6'sı oluyor. 2007'si oluyor. Bunların hepsi birbirine benziyor. Motoru oluyor hepsinin. Hepsinin kapısı oluyor. Tip olarak da mesela aynı modelse birbirine benzeyebiliyor. Şimdi o arabaları birbirinden evrimleştiği manasına mı geliyor bu? Yoksa hepsi ayrı ayrı yapılıyor mu deriz biz? Hepsi ayrı ayrı projelendiriliyor. Hepsi ayrı ayrı yapılıyor bu arabaların. Ve ayrı bir şekilde mimarlar tarafından tasarlanıyor. Dolayısıyla canlılarda da öyle yani. Benzerlik olması birbirinden geldiği manasında gelmez. Çünkü doğada böyle bir mekanizma yok. Evrimciler böyle bir mekanizma olmamasına rağmen böyle bir mekanizma var olarak kabul ediyorlar. Yok diyorlar ama gözlemledik böyle bir mekanizmanın olmadığını. Ama yani var olarak kabul ediyoruz. E sen bütün evrimin sunduğun her şeyi kabul ediyorsun zaten. E kabullerle zaten kendileri de diyor. Ön kabul diyor. Bizim evrime, materyalizme bir bağlılığımız var diyor. A priori diyor. Evet. Önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış manasında. Biz zaten ilk başta kabul ettik diyor evrimi. Biz ona göre açıklamalarımızı ona göre yapıyoruz diyor. Kabul ederek yapıyoruz diyor. Yani sen istediğin kadar bize aksini göster. Biz ilk başta kabul etmişiz zaten diyor. Biz yobazız diyor yani. Bilim yobazı. Ama biz gerçek bilim insanları olarak bilimsel gerçekler bize neyi gösteriyorsa biz ona inanırız. Yani evrimciler önceden kabul etti diye biz de önceden kabul edeceğiz diye bir şey yok. Bu kendi kabulleri. Ahirette Allah'a kendileri hesap verecekler. Yani tövbe etmezlerse Allah cehennemi vaat ediyor. Bizi de cehenneme çekmeye çalışmaları olacak bir şey değil. Yani biz bunu kabul etmeyiz Allah'ın izniyle. Aklın gösterdiği gerçek var. Bilimin gösterdiği ve Kur'an'ın gösterdiği gerçekler var. Biz bunları gördüğümüz zaman bunlara iman ediyoruz inşallah. Onlara da davet ediyoruz. Yani bu saçmalığı bıraksınlar. Ahiret gerçekten var. Kesin olarak var. Cennet cehennem çok yakın. Yani her insanın öldüğü zaman zaten kıyameti olmuş oluyor. Ve cennet cehennemle ilgili yani nereye gidecekse, nereye gidecekse onun belli olacağı mahşer meydanında buluyor kendini. Dolayısıyla buna her insan bir saniye uzaklıkta. Bir saniye sonra mahşer meydanında Allah katında diyor mesela Allah ayette onların sunduğu deliller geçersizdir diyor. Yani Allah katında Allah'ın karşısında durdurulduklarında görsen onları diyor Allah. Bir hırıltıdan başka bir ses yoktur diyor. Şeytan Allah'a sınırım. Dolayısıyla Allah karşısında durdurulunca yani bu canlar birbirine benziyordu diyemiyorsun. Yararlı mutasyon vardı diyemiyorsun. İşte ara geçiş formları vardı, çizimleri var elimizde diyemiyorsun. Bu konuda makale var deyip makaleyi gösteremiyorsun, kaldıramıyorsun. Sadece başını öne eğmiş bir şekilde Allah'a hesap veriyorsun. İşte bu duruma kimse düşmek istemez. Bir saniye sonra bununla karşılaşabilir. Birkaç saniye sonra bu durumla karşılaşacak durumda. Bütün insanlar için geçerli. Herkes ölüme aynı uzaklıkta. Yani şu an yeni doğan insan da 100 yaşındaki insan da ölüme aynı uzaklıkta. Her insan için geçerli bu. Dolayısıyla böyle bir ana her an karşılaşabileceksek ve bu kesin bir gerçek inşallah bunun hesabını verebilecek şekilde yaşamamız gerekiyor. Doğrularımızı, hayata dair doğrularımızı nefsimize göre değil. Çünkü bir bakıyorsun imkanı oluyor. Bir anda dini reddediyor. Allah ayette bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Ona mal ve çocuk verdik diye dinle ilgili bunlar geçmişlerin masallarıdır derler diyor. Bakın ne kadar aşağılık bir durum. Yani biraz mal kazanıyor. Çocuklar da veriyor. Tamam diyor ben garantideyim diyor. Param da var diyor. Bana bakacak çocuklarım da var, gücüm de var diyor. Haşa Allah'a ihtiyacım yok diyor. O yüzden diyor Kur'an'ı mesela önceden kabul ediyor olabilir veyahut da etmiyor olabilir. Kur'an'ı gördüğü zaman bunlar haşa geçmişlerin masallarıdır diyor. Şimdi bu çok evet. Aşağılık bir durum değil mi? Yani sen paran olmasa kabul mü edeceksin veyahut da daha zengin olsan daha da mı reddedeceksin? Yani ona göre mi değişiyor? Senin vücut yapına göre mi değişiyor? Yaşına göre mi değişiyor? Güzelliğine veyahut da güzel olmamana göre mi değişiyor? Bir insan ne olursa olsun Kur'an'ı açıp baktığı zaman hak olduğu belli. Allah'ın varlığı hak olduğu ve ahiretin hak olduğu da belli. Dolayısıyla insanla ilgili hiçbir durum bu gerçekleri reddetmesini gerektirecek bir durum değildir. Ve din zaten çok kolay yaşanacak bir şekilde Allah indirmiş. Her insanın fıtratına uygundur. Yani bakmasınlar bir kısım yobazların dini böyle yaşanmaz. Ve hurafelerle dolu hale getirmesine aldanmasınlar. Bu da aynı zamanın bir fitnesi. Biz Allah'ın izniyle hocamızın vesilesiyle inşallah güzel bir şekilde hak İslam'ı anlatıyoruz. Birçok hocamız da anlatıyor zaten. Onları dinlesinler ve bu evrim fikrinden, inkar fikrinden bir an önce vazgeçsinler. Tavsiyemiz evet. Yani.
Bazı insanlar da evrim teorisini neden bu kadar çok anlatıyorsunuz diyor. Bunu internette, forumlarda da görebiliyoruz. Ben de gördüm açıkçası. Evet. Şimdi burada tabii bu tamamen bilgisizliğe dayanan bir cümle aslında incelediğimizde. Yani bilgisizlikle söylenen, bilgisizlik sonucu söylenmiş olan bir cümle. Ne bilgisizliği peki bu? Evrim teorisinin materyalizme ve komünizme olan bağlantısını bilmeme bilgisizliği olmuş oluyor. Yani evet, bunu söyleyenler evrim teorisinin şu an Türkiye'de de görülen, değil mi, terörün temelini oluşturan komünizmle irtibatını, bağlantısını bilmemeleri dolayısıyla oluyor. Ama direkt birebir bağlantılı. Onunla ilgili bakın deliller verelim yine. Yani bu bizim hocamızın ya da benim ya da senin şahsi fikrimiz değil. Değil mi? Bunu söyleyenler var. Engels, Marx var, Mao var. Şimdi onların alıntılarına değinelim. Bakın Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle söylüyor. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Marx da Engels'e şu cevabı veriyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Marx da bir başka dostuna şöyle yazıyor bakın. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Bakın diğer alıntıları aktaralım. Karl Marx öncelikle Das Kapital'i Darwin'e gönderiyor kitabını. Kitabın üstüne de bakın şu notu düşüyor. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan diyor. Şimdi bu ilişkileri hep biz görüyoruz. Tüm alıntılarda olsun, davranışlarda olsun. Bakın Mao'nun söyledikleri var. Hemen onları aktaralım. Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır. Ya tamamen biz artık kimin cümlesine baksak, komünist lider olarak, değil mi, materyalizmin savuncusu olarak, kurucusu olarak hep evrim teorisiyle birebir alakalı olduğunu zaten söylüyor. Yani güya bilimsel temeline oluşturduğunu iddia ettikleri için Darwin'in, ona büyük bir hevesle sarılıp onu savunuyorlar çünkü. Hem komünistler hem materyalistler. Komünizmde de nasıl uyarlanıyor olarak baktığımızda bir kere bütün insanları haşa hayvan olarak gören bir yapı var. Bir düşünce fikri var. Gelişmiş bir hayvan olarak görüyor haşa bütün insanları. Çatışmada ilerlemenin temelidir diyor. İlerlememiz için çatışmamız lazımdır diyor. Bu fikre dayanarak hocamız söyledi çünkü bunu. Artık oradaki insanlar mesela PKK bunu bir din olarak belirlemiş. Değil mi? Batıl, sahte bir din olarak belirlemiş bir hayat tarzı ve fikri. Dolayısıyla işte gelin size sıcak çorba verelim, size sıcak yemek verelim, ev verelim gibi söylemler hiç etkili olmayacağı açık. Çünkü ona inanıyor adam. Yani o yolda ölmek adam için bir sorun teşkil etmiyor o terörist için. Dolayısıyla etkili bir fikri mücadele yapmak gerekiyor. Ne bu mücadele? Komünizmin, materyalizmin darmadağın edilmesi, geçersizliğin anlatılması ve evrim teorisinin, çünkü ikisinin de temeli olarak onu görüyoruz. Evrim teorisinin temelinin yıkılması, temelden yıkılması. Çünkü oradaki insanlar da, değil mi, teröristlere sürekli gece gündüz bir eğitim uygulanıyor. O eğitim ne diye baktığımızda komünizmin anlatılması, evrim teorisinin anlatılması olarak görüyoruz. Tek taraflı olarak anlatıldığı için de, değil mi, orada kamplarda mesela evrim teorisi tek olarak anlatıldığı için de oradaki teröristin başka hiçbir şeyden haberi olmuyor. Bilimsel delillerden haberi olmuyor çünkü kapatarak anlatıyorlar zaten.
Aslında tek taraflı değil. Yani senin söylediğin, hı-hı, mantıkla tek taraflı da aslında detayına indiğimiz zaman karşısındaki kişiden dinliyor Darwinizmi. Sonra diyor bir de karşı tarafı dinleyeyim diyor. Yani karşı taraf bizim o mücadele ettiğimiz kişiler ne diyor diyor. Açıyor TRT'yi bir bakıyor. İşte aslanların evrimi şu şekilde olmuştur diye böyle evrimsel anlatımlar görüyor. Evet. Ha diyor çift taraflı diyor. Ben diyor hem kendi görüşümü savunanlardan hem karşı görüş savunanlardan aynı şeyi görüyorum diyor. Tam kanaatim geldi. Mesela hocamızın eserlerinin ikna gücü nereden geliyor? Biz evrimle ilgili eserlerinde hocamızın evrimcilerin sözlerini duyuyoruz, hep görüyoruz. Yani evrimcilerin ağzından çürütüyor hocamız kitaplarında evrimi. O yüzden ikna edici. Mesela yaratılışı savunan kişilerin sadece yazıları olsa evrimle ilgili kitaplarda bir nebze ikna edici olur. Yani mesela %30 evet, ikna edici olur mesela. Hı hı. Evrimcilerin ağzından dinlediğimiz zaman %100 ikna oluyoruz. Adam böyle tam karar aşamasındayken ya diyor bu kadar evrim anlatıyorlar bize, tek tek hayatım gelmiyor ama yani işte katliam yapacağız ama şu tam içime sinmiyor diyor. Yani tam şey yapamadım diyor yani. Öldüreceğim diyor ama tam yapamıyorum diyor. TRT'yi bir açıyor, bir bakıyor. İşte Evrim propagandası. Yani istemeden yapıyorlar ama artık bir dur denilmesi gerekiyor. O da ayrı bir konu. Tam kanaati geliyor. Tamam diyor, tam kanaatim geldi. %100 diyor. Verin silahı diyor. Ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Çünkü iki tarafta aynı şeyi söylüyor diyor. Demek ki üçüncü bir ihtimal kalmıyor geriye diyor. Biz çatışmayla gelişeceğiz. Birbirimizi savaşmamız, öldürmemiz gerekiyor. Demek ki bu doğanın bir kanunu diyor. Yani bu doğa kanununa niye karşı gelelim ki diyor.
Yani. Evet. Mantıklı olmuş oluyor hocam. O yüzden de bunlarla ilgili fikri mücadele yapılması gerekiyor. Bu çok açık. Ve bunu yapmak her Müslümanın, her müminin, özellikle dediğim ülkesini seven her vatandaşın görevi olmuş oluyor. Bu bağlantı PKK'nın temelinde de bunun olduğu çok açık. Şimdi anlattık. Her insanın bu mücadeleyi yapması gerekiyor. Samimi olarak iman eden her insanın bu mücadeleyi yapması gerekiyor. Bu mücadele de çok kolay. Bugün Allah çünkü fikri mücadele olduğu için ağır zamandaki mücadele şekli birçok bununla ilgili Allah teknoloji geliştirmiş. Maşallah baktığımızda son 10-20 yıl içinde internetin, bilgisayarın geliştiğini görüyoruz. Şimdi biz yüz yüze anlatmaya çalışsak birçok insana, değil mi? Çok az ya uzun zamanda az insana ulaşabiliriz. Evet. Ama internete baktığımızda, bilgisayara, çok insana az zamanda ulaşmak Allah'ın dilemesiyle mümkün. Evet. Bu şekilde faaliyet yapmak da, fikri mücadele yapmak da çok kolay. Ve çok inşallah. Zevkli. Çok zevkli tabii ki.
Çünkü bütün deliller Müslümanların yanında.
Evet.
Ahir zamanda. Allah'ın izniyle.
İnşallah. En önemlisi Allah'ın emri. İnşallah. Değil mi? Ecir gözüyle, ecir imkanıyla inşallah Müslümanların bunu yapması farz. Allah çünkü yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin buyuruyor. İnşallah. Bir fitne var mı şu an? Görüyoruz. Birçok yerde fitne görüyoruz. Bunu görüp, bu ayeti de bilip yapmamak samimi müminin yapacağı bir davranış olmaz. Ya hiçbir Müslüman, hiçbir mümin, samimi hiçbir Müslüman bu iki gerçeği de görüp, hem ayetleri görüp, hem ayetlerin şu an vuku bulduğunu görüp yerinde oturmaz.
Evet.
Yerinde oturmaz derken manen de oturmaz olarak yerinde oturmaz hiçbir şekilde. İnşallah. Hemen onun tüm gayretiyle faaliyet yapması gerekir ve herkesin kendi imkanınca tabii orada samimi olarak imkanlarını artık ne imkanları ne dereceyse onların maksimum şekilde faaliyet yapar. Mesela akşamları, geceleri hocamız canlı yayında oluyor. O esnada değil mi faaliyet yapan kardeşlerimizin görüntülerini gösteriliyor. Mesela birçok farklı ilde. Maşallah o kardeşlerimiz mesela imkanı ne kadarsa artık. Mesela oradaki A9 kanalını, ki A9 kanalı Allah'ın izniyle sabah akşam evrim teorisine, komünizm, materyalizme darmadağın eden, yerle bir eden bir kanal. Ve bu yönde yayınlar yapıyor. Bu kanalın mesela yayılması için, daha fazla insan tarafından takip edilmesi için orada kardeşlerimiz faaliyet yapmışlar. Maşallah. Evet. Bunlar çok önemli. Başka resimler çıkıyor. Mesela 15-20 kişiyi toplamış kardeşimiz. Orada bir sohbet ortamı kurmuş. Bir konferans anlatmış. Mesela bizim yayınlarda bahsettiklerimiz canlıların iman hakikatlerini bahsetmiş. Maşallah. Mesela bunlar çok önemli faaliyetler. Hiç küçük görünmemesi gereken faaliyetler. Orada çünkü insan, orada asıl ecir kazandıran inşallah Allah bilir en doğrusunu. Oradaki kişinin samimiyeti olmuş oluyor. Değil mi? Orada kişi samimi olarak yaptığı için Allah onun ecrini kat kat veriyor inşallah. Vaat ediyor.
İnşallah. Kardeşlerimiz neler yapabilirler? Biraz da onlardan bahsedelim madem konusu açılmışken.
Evet.
İslamiyet hizmet için mesela ev hanımı olabilir bir insan. Mesela çocuklarınıza ve arkadaşlarına iman hakikatlerini, İslam ahlakını, peygamberlerin hayatını anlatan belgeselleri izleyebilecekleri ortam hazırlayabilirler mesela ev hanımları. Bir kütüphane oluşturabilirler evlerinde hocamızın kitaplarından. Ve misafirlere mesela gösterip incelemelerini sağlayabilirler.
Evet.
Mesela yakınlardaki okulların kütüphanelerine okuduğu kitapları, belgeselleri edinecek şekilde yine faaliyet yapabilirler. Özel günlerde hediye alırken çocuk veya yetişkin her yaşta insana uygun kitaplar veya VCD'ler, ses kasetleri hediye edebilirler. Allah olan imanların güçlenmelerine vesile olur bu. Mesela taksici olabilir kardeşimiz. Araçlarında güzel ahlakı anlatan kitapların, dergilerin ve internet sitelerinin ve Adacus TV'yi tanıtan broşürlerin bulunmasını sağlayabilir. Mesela hocamızın evet. eserlerini bulundurabilirler yine. Mesela araçlarında müşteri tabii şey yapmadığı sürece ses kasetleri dinleyebilirler. Mesela oradaki araçtaki kişinin dinlemesine vesile olabilir. Hatta tek bir iman hikmeti bile anlatsa taksici kardeşimiz girdiği müşteriye, gelen müşteriye o bile aklında kalır o kişinin ve çok faydalı olur inşallah. Mesela doktorsa insan vücudu, insanın yaratılış mucizesi, DNA mucizesi, hormon mucizesi, göz mucizesi gibi kitapları muayenesinde bulundurabilir. Bekleme salonunda, odasında bulundurabilir. Oraya gelen kişiler hem bilgi edinmiş olurlar hem imani katkıda evet. bulunmuş olur inşallah. Mesela yine bekleme odasındaki televizyonda videolar, belgeseller gösterilebilir. Yine çok faydalı olur. Mesela öğrencisi okul servislerinde vaktin daha iyi geçmesi için mesela İslam ahlakı, Kur'an mucizeleri anlatılabilir mesela servisteki arkadaşına. Evet. İman hikmeti, bir Kur'an mucizesi anlatabilir. Ses kasetlerini dinlemesine vesile olabilir. Yine kulaklıkla mesela olabilecek bir şey. Mesela ödevlerde, yine hazırlanan ödevlerde hocamızın eserlerinden faydalanıp iman hikmetleri yazabilir. Teneffüs aralarında yine arkadaşlarına hocamızın kitaplarından iman hikmeti, Kur'an mucizeleri, ayrı zaman konularını anlatabilir. İnşallah çok herkes faydalı olabiliyor. Mesela yabancı dil biliyorsa yine Harun Yahya eserlerinin başka dillere çevrilmesine faydalı olabilirler. Kitapların çevrilmesi için, sitelerin çevrilmesi için veyahut da kendisi bir site açıp işte İngilizce yayınlar yapıp Facebook'ta İngilizce sayfalar açabilir. Yurt dışındaki insanların da görmesi için. İnternet ortamında tabii yine çok fazla faaliyet yapılabilir İslam'ın anlatılması için. Siteler hazırlanabilir. İşte internette, forumlarda yazılar yazılabilir. İman hikmetleri paylaşılabilir. İnşallah. Hocamızın yine eserlerinin linkleri mesela gönderilebilir. İnşallah. İşte Facebook'ta yine sayfalar açılabilir. Farklı farklı konularda İslam ahlakını anlatan, ondan sonra evrimin geçersizliğini anlatan forumlara girilip hocamızın makaleleri forumlarda yayınlanabilir. Bakın çok fazla şey var tabii bunlar.
Evet.
Mesela YouTube gibi video sitelerinde hocamızın kısa anlatımları, uzun anlatımları, ondan sonra belgesellerden kısa kısa bölümler yine paylaşılabilir.
Bunlar hazır bu arada. HarunYahya.tv'ye girerse kardeşlerimiz, orada röportajlardan seçme bölümler isimli bölümümüz var. Orada yani röportajın o kısmını kesmesine gerek yok yani teknik imkanlarıyla. Evet, kısasını hazır. Zaten kesilmişini alıp birçok video sitesi var. Vimeo var, YouTube var. Hepsinde paylaşılabilir.
Evet, yine mesela matbaası olan kardeşlerimiz varsa mesela kısa iman hikmetlerinin hazırlandığı broşürler bastırıp çevresine yakındaki kişilere veyahut da dışarıda da bunların dağıtımını yapabilir. İnşallah bunun gibi çok fazla şey tabii. İslamahizmet.com sitesi var hocamızın. Onu da tanıtalım inşallah. Orada tabii detaylı olarak hocamıza eserlerinden evet. faydalanılabileceği ve çok fazla hizmet yapabileceğini anlatan bir site. İnşallah onu da
bu çok büyük nimet tabii Allah'ın ayrı zamanda özel olarak oluşturduğunu anlıyoruz çünkü diğer dönemlerle kıyasladığımızda Allah'ın özel olarak bu dönemde bu kadar imkan yaratması, imkan oluşturması maşallah çok büyük bir nimet. Bunun için de ayrı şükretmek gerekiyor.
Evet.
Evet, sitemizi tanıtalım. islamahizmet.com. Hocamızın bir diğer internet sitesi maşallah. 700-800'e yakın internet sitesi var. Bir diğeri de islamahizmet.com. Burada yine biraz önce sunumda gösterdiğimiz gibi hangi meslek grubundaysa ya da yaşı vesaire neyse imkanları, o imkanları ölçüsünce ne hizmet yapabilir İslam'a, nasıl faydalı olabilir, dinin yayılmasına nasıl faydalı olabilir, diğer insanların İslam'la tanışmasına, değil mi, gerçekliğini, hak dinini nasıl öğrenmesine tüm insanlar vesile olabilirler. Bu siteden de öğrenirler inşallah.
İnşallah.
Çeşitli yöntemler var. Tabii Müslüman'ın yeni yöntemler de bulması lazım aslında. Evet. Yeni yöntemlerden kastım sürekli olarak düşünmesi lazım. İslam'ı nasıl anlatırım, nasıl etkili anlatırım, nasıl teknoloji bir teknikle anlatırım diye sürekli düşünmesi lazım. Tabii mesela bu yeni çıkan iPhone cihazlarında özellikle, değil mi? Oraya yapılan uygulamalar vesaire birçok kişiye ulaşmış oluyor. Evet. Onu herkes görebiliyor oraya yapılan bir uygulamaya. Bu yepyeni bir alan mesela. Yepyeni bir dal. Eğer teknik bilgisi varsa kardeşimizin, değil mi? Ya da teknik bilgisi olan birisini bulup ona yaptırabilir. Vesaire birçok yönden hizmet yapabilir. Hocamız bu konuda çok örnek mesela. Onu da söyleyelim hemen. Maşallah, Allah razı olsun, yeni şekillerde tebliğ metotları buluyor hocamız. Mesela yaratılış atlası, değil mi? Kimsenin daha önce uygulamadığı yepyeni bir yöntem. Kitap olarak bir kere, kitabın içinde zaten sayfalar dolusu bilgi var maşallah. Hak bilgi, gerçek bilimsel bilgi. Ağırlığı olsun, görüntüsü olsun, kalitesi olsun, içindeki materyaller olsun, başlı başına ayrı bir tebliğ metodu maşallah.
Evet. Maşallah. Evet. Zaten sırf görünüşü bile, hatta göstereyim, şu an pek cesaret edemedim biraz ağır olduğu için. Evet. Evet, mesela bunu görüyoruz.
Maşallah.
Şöyle kalınlığını da göstereyim. 1000 sayfa. Evet. Yüzlerce fosil fotoğrafı var bakın içerisinde ve mesela ön tarafı da yine bakın görüyorsunuz.
Hologramlı,
evet. Mesela ortadaki kuşu uçarken ve aynı zamanda en sonunda da fosili çıkıyor. Hı hı. Yani işte Müslüman'ın kalitesi bu şekilde olacak inşallah. Hocamızdan öğrendik maşallah. Biz de bunu. Bakın mesela yine örnek gösterelim. Biraz zor da olsa. Mesela solda Mayıs sineği larvası 125 milyon yıllık. Ağırlıyor mu biraz? Evet. Sağ tarafta da evet Mayıs sineği 125 milyon yıllık. Evet.
Bunun gibi yüzlerce örnek var kitabın evet. içinde.
Tamamen hepsinin aynı olduğunu görüyoruz.
Maşallah.
Şimdi tabii burada sadece fosil fotoğrafları var. Hı hı. Yani işte yazılar var, bilgilendirme yazıları var, fosil fotoğrafları var. Evrimciler böyle Fransa'ya gittiği zaman bu yaratılış atlası bir anda ayağa kalktılar. Bu kitabı istemiyoruz ülkemizde. Bunu okutmayalım. Siz demiyor muydunuz? Bütün fosiller evrimi destekliyor diye. Fosil fotoğrafı var işte. Niye koşuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Bir fosil var. Kaç milyon yıl olduğu yazıyor. Yanında da o canlıya ait şu anki günümüzdeki resmi var. Hani madem böyle her şey sizi destekliyor. Celal Şengör diyor ya, bütün uygulandığı her anda, her alanda diyor evrimi desteklemiştir diyor. Bilimsel bulgular diyor. Hı hı. Madem her şey evrimi destekliyor. Fosillerin devrimi desteklediğini iddia ediyorsunuz. Yaratılış atlasında zaten yüzlerce fosil var. Baş kısmında evrim teorisinin geçersizliği anlatılıyor. Aynı zamanda Darwin'i, komünizmin, materyalizmin, faşizmin temelinin Darwinizmden geldiği, terörün kökeninin Darwinizmden geldiği anlatılıyor. Onun haricinde kitabın sonuna kadar zaten fosil fotoğrafları var. Niye bu kadar korkuyorsunuz? Niye hopladınız yerinizden? Niye başımıza tuğla yağıyor diyorsunuz. Niye ülkemizde istemiyoruz bu kitabı diyorsunuz. Değil mi? Normalde eğer sizi destekliyorsa bu kitap, daha doğrusu fosiller sizi destekliyorsa, bu kitabın da sizi desteklemesi gerekiyor normalde. Ama hiçbir şeyin sizi desteklemediğini biliyorsunuz. O yüzden rahatsız oluyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela bunu gençler okumamalı. Neden? Örnekler çok etkileyici diyor. Yani bu nasıl bir mantık?
Bu objektif bir bakış açısı değil. Değil mi? Bilimsel bir bakış açısı değil.
Evet. Yani bu sadece dediğimiz gibi ön kabullerle hareket etmenin, bilimden uzak hareket etmenin, yani daha önce de vermiştik örneği, dünyanın düz olduğunu savunuyorlar. Hocamız da dünyanın farklı açılardan, uzaydan çekilmiş fotoğraflarını bir araya getirip bir kitap haline getirdi. Tabii temsili olarak anlatıyorum bunu. Bir kitap haline getirdi. Bunu Fransa'ya yolladı. Fransa'da bir baktılar, dünya yuvarlak. Her sayfada dünyanın yuvarlak olduğuna şahit oldular. Dediler ki biz bu kitabı istemiyoruz. Biz düz olduğuna inanıyoruz. Şimdi sonra kalkıp bilimsel diye ortaya çıkmıyor. Tabii bunu ben temsil olarak söyledim. Yaratılış atlasına temsil olarak anlatarak söylüyorum.
Aynı mantık.
Aynı mantık. Evrime iddia ediyorsunuz. Ara geçiş formları var diyordunuz. Hocamız da olmadığını ispatladı. Her sayfasında şahit oluyorsunuz zaten. Her canlı değişir diyordunuz. Hiçbir canlının değişmediğini görüyoruz yaratılış atlasında. Yani evrenin evet. olmadığı ortaya çıkıyor. Hı hı. İnşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Evet, Sayın Hocamız Adnan Oktar gece yarısı 12'de canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.